Ayrım 26, sayfa 271. Almanya'ya krom verilmesi olayı. İkinci Dünya Harbi 5. yılına basmıştır. Sovyet orduları istila altında olan şehirleri ele geçirmek için savaşıyorlar. Sovyet hücumları karşısında Alman mukavemeti kırılıyor. İkinci cephe işgal altında olan memleketlerde milli mukavemet hareketleri geliştiriyor. Tan gazetesi devlet adamlarının Türkiye'yi harp dışı bırakmasını alkışlıyor. Fakat faşist Almanya'ya karşı alınan lüzumundan fazla dost durumu tenkit ediyordu. Bu faşist Almanya'yı destekleme politikası harbin tamamıyla Almanya lehine döndüğü günlerde dahi devam ediyordu. 1944 Ocak ayında Sovyet orduları Leningrad şehrini muhasaradan kurtardı. Estonya, Moldavya topraklarına girdi. Düşmanın Kırım'daki mukavemetini kırdı. Hitler ordularını kovalayarak Romanya'ya girdi. O zamana kadar faşist Almanya'nın harbi kazanacağına inananlar büyük bir hayal kırıklığı içindeydiler. Sovyet ordularının Romanya'yı faşist istilasından kurtarmak için savaştığı o günlerde ulus başyazarı Falih Rıfkı Atay, Alman faşistlerinin Romanya'dan çekilmemesini istiyordu. Ulus'un 1 Nisan 1944 tarihli nüshasında Führer'in artık siyasi muharebe yapamayacağını, bırakılması gerekenleri bırakacağını söyledikten sonra şöyle diyordu. Şimdi iş Almanya'nın elindeki bütün imkanları hangi menfaat için ortaya atacağını bilmeye kalıyor. Romanya'yı bırakmak yalnız Roman petrollerinden vazgeçmek değil, Mihver ordusunun Kızıl Ordu'ya silah atamayacağını temin olunduğuna, hatta Romanya yıkılırsa bu memleketin Rusya ile anlaşacağı söylendiğine göre bütün Balkanlardan vazgeçmek demektir. Rusya büyük askeri kuvvetler göndermeden de Balkanları alt üst edebilir. Falih Almanya'yı Balkanlardan çekilmemeye çağırıyordu. Akşam gazetesi başyazarı Necmettin Sadak da Sovyetlerin düşmanını kovalamasına kızıyordu. Sadak Akşam gazetesinin 4 Nisan 1944 tarihli nüshasında Sovyet orduları Roman topraklarına girerken başlıklı yazısında Rusya'nın topraklarını kurtararak kendi sınırlarında durması yalnız askeri değil siyasi bakımdan da önemlidir diyordu. Faşist Almanya'yı savunma kaygıları o kadar ileriye gitmişti ki idareciler Sovyet zaferlerini müttefik orduların Avrupa'da ilerleyişini hiç hesaba katmıyor, yeniden Almanya'ya yardım için ellerinden geleni yapıyorlardı. Bu sıralarda harp malzemesi imaline yararlı maddelerin özellikle kromun Almanya'ya verilmesi İngiltere ve Amerika'da Sovyetler Birliği'nde büyük tepkiler yapıyordu. 1944 Nisan ayının ortalarında Amerika ve Sovyetler Birliği İngiltere hükümetleri Türkiye'ye verdikleri bir nota ile Almanya'ya krom ihracatının kesilmesini istediler. Akşam gazetesi başyazarı Necmettin Sadak bu nota münasebetiyle 18 Nisan 1944'te yazdığı başyazıda şöyle diyordu. Tarafsız memleketlerin Almanya ile işbirliği yapması, müttefiklerin düşmanı olan bir devlete yardım düşüncesini o memleketin ekonomik ihtiyaçlarından ayırmak şarttır. Harp içinde olan bir memleketin düşmanı her yandan sıkıştırmak gayesi ne kadar haklı ise, harp dışında kalan memleketlerin en zaruri ihtiyaçlarını savaşanlar lehine feda etmek kaygısı ile içeriden çöküp yıkılmamaya çalışmaları da o kadar tabidir. Necmettin Sadak'ın bu savunmalarına rağmen hükümet müttefiklerden gelen baskılar karşısında gerilemek zorunda olduğunu duydu. 21 Nisan 1944'te Numan Menemencioğlu müttefiklerin notasına gönderdiği cevapta "Bu akşamdan itibaren Almanya'ya ve Mihver devletlerine krom sevkiyatı durdurulacaktır. Dış siyasetimizin umdesi ve esası İngilizlerle olan ittifak muahedesi olduğuna göre biz bir taraf değiliz." Sayfa 274. Alman gemilerinin Boğaz'dan geçirilmesi. Saraçoğlu hükümetinin faşist Almanya'ya yaptığı yardım yalnız krom ve diğer harp malzemesi imaline yararlı maddeleri vermekle kalmadı. 1944'te harp artık tamamıyla Almanya'nın aleyhine döndüğü bir devirde Dışişleri Bakanlığı'nın emriyle Alman gemileri Boğaz'dan geçirildi. İngiltere ve Sovyetler Birliği hükümetleri Türkiye'yi protesto ettiler. Bu hareketin Montreux Anlaşması'na aykırı olduğunu bildirdiler. İngiliz Avam Kamarası'nda hükümeti şiddetle tenkit ettiler. Mr. Eden, Boğaz'dan geçen Alman gemilerinin Türkiye makamları tarafından acele ve kifayetsiz muayene edilerek ticaret gemisi sayıldığını, halbuki bunların harp gemisi yahut yardımcı gemi olduklarını bildirdi. Eden, Montreux müdahalesinin hiçbir tereddüde meydan vermeyecek kadar açık ve kesin olduğunu ileri sürdü. Montreux Anlaşması'nın 19. maddesi, harp zamanında Türkiye harp dışında ise savaşan devletlerin harp gemileri Boğaz'dan geçemez kaydını taşır dedi. Alman gemilerinin Boğaz'dan geçirilmesi olayı bütün dünya basınında şiddetle tenkit edildi. Türk halkı da bu olayı hoşnutsuzlukla karşılamıştı. İçten ve dıştan gelen baskılar sonucunda Dışişleri Bakanı Numan Menemencioğlu 16 Haziran 1944'te istifa etti. Aynı günde yabancı gazetecilere beyanat veren Şükrü Saraçoğlu şöyle diyordu. Türkiye'nin malik olduğu kuvvetler ve haklar, müttefikimiz İngiltere ve dostlarımız Sovyet Rusya ile Birleşik Amerika aleyhine yalnız kullanılmamalı değil, hiçbir vakit kullanılamaz. Bu mülakatta Times muhabiri gemilerin Boğaz'dan neden geçirildiğini soruyor. Buna da Dışişleri Bakan Vekili cevap veriyor. Madem ki bu mevzuya temas ettiniz, size 3 mühim haber daha vereceğim. 1. Hala Karadeniz Boğazı'nda muayene edilmiş bulunan Kesel gemisinin geçmesi men edilmiştir. 2. Bundan böyle de Mannerheim ve Ems tipindeki gemilerin de Boğaz'dan geçmeleri men edilmiştir. 3. Boğazlara gelecek bütün Alman gemileri ticaret olup olmadıkları tespit edilmek üzere muayeneye tabi tutulacaklardır. Bu beyanat dahi Türk Dışişleri Bakanlığı'nın şimdiye kadar geçen gemileri muayeneye tabi tutmadığını, şimdiden sonra tutacağını açıklıyordu. Saraçoğlu bir taraftan Türkiye'nin malik olduğu kuvvetler ve haklar müttefiklerimiz aleyhine kullanılamaz diyor, öte yandan Alman gemilerinin boğazlardan kontrolsüz geçmesine izin veriyordu. İşte Tan gazetesi harp yıllarında faşizme, emperyalizme, Türkiye'yi faşist Almanya ile beraber harbe sürüklemek isteyen akımlara karşı savaştığı için hükümet çevreleri tarafından durmadan cezalandırıldı. Fakat bu savaşın ne kadar haklı olduğunu zaman ispat etti. Harp yıllarında Saraçoğlu hükümetinin dış politikası birbirine zıt zigzaklar geçirdi. Harp başlangıcında Türkiye tarafsızdı. Daha ileri bir safhada tarafsız değil, harp dışı kaldı. Daha ileride İngiltere'nin müttefiki ve Almanya'ya karşıydı. Alman zaferleri sırasında Almanya ile anlaşma yaptı, onun harp gücünü artırmaya çalıştı. Almanya mağlup olduktan sonra ise Almanlara harp. Saraçoğlu hükümeti harp yılları içinde yeni nizam propagandası yapan faşistleri korudu. İlericilerin bu gerici akımına karşı savaşını önledi. Almanya'ya krom vermek, Boğaz'dan gemileri geçirmek suretiyle İngilizlerle olan ittifakına riayet etmedi. İngilizlerle arası açıldığı gibi Sovyetler Birliği ile olan dostluk anlaşmaları da çiğnendi. Bütün bu gayretlerin Türkiye'yi harp dışı bırakmak için sarf edildiğini kabul etsek, bunu şükranla karşılasak dahi, Saraçoğlu hükümetinin faşist Almanya'nın harp gücünü arttırmak için yaptığı yardım, ırkçı, Türkçü akımları desteklemesi mazur görülemez. Sayfa 277. 7. Harp sonlarında Türkiye. Harp sonlarında harp talihi tamamıyla Almanya'nın aleyhine dönmüştü. Sovyet birlikleri Baltık'tan Karpatlara kadar bütün cephelerde düşmana şiddetli darbeler indiriyordu. Alman müdafası yıkılıyordu. Hitler, Sovyet-Alman cephesine yeni kuvvetler getirmek zorunda kalmıştı. Bundan faydalanan İngiliz ve Amerikan birlikleri batıda taarruza geçmişlerdi. 1945 ilkbaharında ise Kızıl Ordu, Alman militarizminin kökü olan Doğu Prusya'yı, Silezya'yı işgal etmiş Avusturya topraklarına girmişti. Berlin üzerine yürüyordu. Polonya, Macaristan, Çekoslovakya'nın doğu tarafları, Avusturya'nın büyük bir kısmı Alman kuvvetlerinden kurtarılmıştı. O günlerde Türkiye devlet adamları büyük bir endişe içindedirler. Kendilerini yalnız hissediyorlar. Faşist Alman ordularının harp gücünü artıracak maddeleri Almanya'ya vermek, Alman gemilerini Boğaz'dan geçirmek sebebiyle İngiltere ve Amerika'yı kızdırmış, Sovyetlere karşı yürüttüğü düşmanca politika yüzünden Sovyetler Birliği ile arası açılmıştı. Saraçoğlu içten ve dıştan gelen büyük bir baskı altındaydı. Müttefikler Türkiye'de genişleyen faşist akımlara karşı açıktan cephe almışlardı. İngiliz ve Amerikan basını Türkiye'nin harp içindeki durumunu şiddetle tenkit ediyor, baskı rejimine karşı halk arasında ve mecliste muhalefet artıyordu. Bu etkenler İnönü'yü gerilemek zorunda bırakmıştı. Faşistlere karşı tutum almaya başlamıştı. Almanya'nın artık harbi kaybettiği anlaşılmıştı. Devlet adamları Sovyet zaferleri karşısında iç politikada değişiklikler yapmak lüzumunu duyuyordu. Artık tek parti sistemini yürütmek güçleşmişti. İngiltere ve Amerika ile anlaşma yollarını arıyorlardı. Harp içinde gelişen büyük servetler biriktiren varlıklı sınıflarda hükümeti Batı emperyalistleriyle anlaşmaya sevk ediyorlardı. Türkiye Birleşmiş Milletler'e girmek, bu birliğin anayasasını kabul etmek ve Batı devletlerine bağlanmak istiyordu. İnönü demokratik bir rejim kurmadıkça, Batı emperyalistlerine tavizler vermedikçe Batı ile anlaşamayacağını anlamıştı. Devlet adamlarıyla beraber basının da dili değişmişti. Artık faşist Almanya savunuculuğunu bırakmış, müttefiklerin arabasına binmişlerdi. Türkiye'nin Batı bloğuna girmesini savunuyorlardı. İnönü iç politikada değişiklik olduğunu göstermek amacıyla Turancılara, faşistlere karşı açıktan baskı hareketine geçmiş, Turancıları mahkemeye sevk etmişti. Ben de bu değişen havadan faydalanarak tekrar yazı yazma hürriyetime kavuştum. Sayfa 279. Turancıların muhakemesi. 1945 Ocak ayının sonlarına doğru bir kısım Turancılar tevkif edilip mahkemeye verildiler. 3 Şubat 1945 tarihli gazeteler savcının iddia belgesini yayınladılar. Akşam gazetesi yüzlerce sayfa tutan savcının iddia belgesini özetledi. Ben de bu özetten bazı parçalar alıyorum. Turancılar hükümeti devirmeye matuf gizli cemiyet kurmakla sanıktırlar. İkinci Cihan Harbi ile patlak veren siyasi buhranda ihtirasları artan Zeki Velidi Togan, kanunlarımızın menine rağmen gayesi tamamiyle siyasi olan Türkistan Milli Birliği için memleketimizde faaliyette bulunduğunu huzurumuzda itiraf etmiş ve şöyle demiştir. Türkistan'ın azatlığı için kurulan, merkezi Taşkent'te bulunan Türkistan Milli Birliği Gizli Cemiyeti, kendisini hariçte temsil etmek yetkisini bana vermiştir. Bu birliğin Avrupa mümessilliğini Berlin'de Mustafa Çokay'a devrettim. Kendim de Doktor Rıza Nur'un ısrarı ile Berlin'den Türkiye'ye gelerek faaliyette bulundum. Bu teşkilata İstanbul'dan aza topladım. Bir taraftan bu şekilde siyasi ve gizli faaliyette bulunan sanık, diğer taraftan Nihal Atsız, Reha Oğuz Türkkan ve hempalarını emellerine çekmekten bir an bile geri durmamıştı. Sanık, Sovyet-Alman Harbi'nin başlamasından sonra Almanya'ya gidip faaliyette bulunmak istediğimi huzurunuzda itiraf ediyorum dediği gibi hatıra defterinde de şunları yazmıştır. Dahiliye ve hariciye vekilleri ilim maksadıyla dahi Almanya'ya gitmeme müsaade etmediler. Alman sefiri von Papen gitmem için bana vazife verilmesini istemişse de hariciye bunu reddetmişti. Böylece hükümetimizin tarafsızlık siyaseti ihlal edilmiştir. İddia belgesi şöyle devam ediyor. Sanık 1941 senesi sonlarında hala Almanya'da bulunan Ahmet Karadağlı, Neriman Karadağlı ile görüşerek Almanya ile birleşip derhal Rusya'ya karşı taarruza geçmeyen, Türkistan'ın istiklali ile Büyük Türk Birliği'nin kurulmasına hizmet edecek tarihi fırsatı kaçırmakla hükümetimizi tenkit etmiştir. Alman zaferi müsbet bir şekil alınca derhal bir karışıklık çıkararak hükümeti devirmeye matuf gizli bir cemiyet kurmaya karar verdikleri şu olayla sabit olmuştur. Neriman Karadağlı'nın Taksim'de bulunan apartmanında Zeki Velidi Togan, Ahmet Karadağlı, Neriman Karadağlı, Reha Oğuz Türkkan, Cihat Savaşfer, Heybetullah İdil, Nurullah Bariman ile toplanarak Zeki Velidi Togan'ın önünde bu gaye için icap eder söyleyeceklerine dair yemin etmişlerdir. Böylece Almanya'daki esirleri de faaliyetlerinden haberdar ederek bunları teşkilatlandırmak için İstanbul'daki Türkistanlılara yardım adı altında bir cemiyet kurmayı kararlaştırmışlar, gizli faaliyetlerine devam etmişler. Bu teşebbüs dört sanığın ifadeleriyle de tahakkuk etmiştir. Zeki Velidi Togan siyasi faaliyetlerini geliştirmek için Tutsak Türk Elleri Birliği, Türkistan Milli Birliği gibi cemiyetler kurmuş, Türk Yurdu Mecmuası'nı neşretmiştir. Sanıklardan Cihat Savaşfer de şu itirafta bulunmuştur. 1941 senesi sonlarında Nurullah Bariman bana Zeki Velidi Beylerin gizli ve kuvvetli bir teşkilatı var dedi. Biz Oğuz'la bu cemiyete girdik. Seni de götüreceğiz. Üçümüz beraber Neriman Karadağlı'nın apartmanına gittik. Zeki Velidi Togan, Heybetullah ile bana bu odada Kur'an, tabanca, Türk ve Türkistan bayrakları üzerine yemin ettirdi. Sanık cemiyetin gayesini şöyle anlattı. 1. Türkistan'ın kurtarılması ve Büyük Türk Birliği'nin kurulması. 2. Alman zaferi müsbet bir şekil alınca derhal bir ayaklanma ile hükümeti devirmek. 3. Gayet gizli çalışıp teşekkülümüze eleman toplamak. 4. Zeki Velidi Togan Almanya'daki teşkilatlarla irtibat kurarak esirleri teşkilatlandırmak için Almanya'ya gidecek tarzındaki ifadeleriyle açıkça itirafta bulundu. Savcı belgesinde Turancıların başı olan Nihal Atsız'ın itirafını da şöyle belirtiyor. Faşizm ve Turancılıktan mahkumiyeti bir şeref telakki ederim demek suretiyle suçunu itiraf ettiği gibi Turancılık Türkçülüğün lazımı gayri mufarıkıdır. Türk üç batın ilerisine kadar Türk olandır. Devlet teşkilatının Türk ırkından olanlar tarafından idaresi lazım ve zaruridir. Bugün hükümet erkanı arasında karışık ırklar mevcuttur. Türkiye'de bulunan ve Türk tebaası olan gayri Türkler, Arnavut, Çerkez, Boşnak, Kürt, Laz vesaire unsurlardır. Bunlar mensup oldukları memleketlere gönderilmelidirler demektedir. İddia belgesinde Alparslan Türkeş hakkında da şu iddialar ileri sürülmüştür. Tahkikattaki itiraflarını huzurunuzda teyit eden bu sanık, Türkiye'de yalnız Türk soyundan gelenler yaşamalıdır. Karışık ırklar memleketten ayrılırsa nüfus azalacaktır. Bu sebeple büyük bir Türk birliği kurmak zaruridir şeklinde suçunu itiraf etmiş ve bu husus Nihal Atsız'a yazdığı mektuplarla da sabit olmuştur. 28-2943 tarihli mektubunda maalesef biz çok dağınık ve başsız olarak yaşıyoruz. Türkçülüğün hakim ve muzaffer olması için mutlaka birlik ve baş lazımdır. Bunlara ne zaman kavuşacağız? Bu yolda yüksek hizmetlerinizin devam etmesini ve hızlanmasını canı gönülden isterim sözleriyle Nihal Atsız'ın ordu içinde ajanlığını yapan sanık onu adeta ihtilale tahrik ediyor. 4-4-1944 tarihli mektubunda da Türk milletinin içinde bulunduğu tehlikelerden kurtulmasının mümkün olacağını umuyorum. Atsız'ın kılıçtan keskin olan kalemi bu işi herhalde muvaffakiyete erdirecektir. Kalem kifayet etmezse o zaman işi silahlara bırakacağız. Ruhumuz, yüreğimiz, kılıçlarımız seninle beraber gibi mektuplarıyla da suçu sabit olmuştur. Savcı belgesinde Reha Oğuz Türkkan hakkında da şu bilgiyi veriyor. Son tahkikat kararımızda arz olunan ve hükümeti devirmeye matuf gizli ittifaka dahildir. Arkadaşlarından Ceyhun Tansu, Cihat Savaşfer, Hikmet Tanyu ve Bülent ile birlikte Türk birliğini tahakkuk ettirecek, Türk ırkından bir hükümet kurmak ve bugünkü hükümeti devirmek için Gürem adını verdikleri bir cemiyet kurmuşlardı. Bundan sonra Ergenekon mecmuası arkasına gizlenen sanıklar teşkilatlarını genişletmek için keyfiyeti Nihal Atsız ve Hüseyin Namık Okun'a bildirmişler. Ergenekon mecmuasının kapatılması üzerine Bozkurt mecmuasını neşretmişlerdir. Ankara'da evinde tertip ettiği ve Hikmet Tanyu, Nurullah Bariman, Hamza Sadi Özbek ve Tahsin Ergun'un iştirak ettiği toplantıda artık yapılacak iş kalmamıştır. Esasen ben içerisinde generaller bulunan gizli bir cemiyete mensubum. Cemiyetimiz beşer kişilik birbirine bağlı hücrelerden teşekkül ediyor. Ben şef olacağım dediği, yalnız Tahsin Ergun'un muhalefeti ve diğerlerinin kabulü ile Gürem cemiyetini ihyaya muvaffak olduğu anlaşılmıştır.